Ayrım 31.
Hatırlatalım ki Safiye tıpkı diğerleri gibi güzel bir kadındı. Safiye'nin güzelliğini kıskanan Ayşe, diğer bazı eşlerle birlik olup onu alaya alır ve Yahudi asıllı olduğu için ona hakaret etmek fırsatları arardı. Bu olaylardan çok rahatsız olan Safiye, durumu Muhammed'e şikayet ettiğinde, sırf onu teskin etmek ve hoşlandırmak maksadıyla Muhammed, Ayşe'yi küçük düşürücü şu yanıtı verir: "Senin hakkında bu şekilde konuştuğu zaman, Ayşe'ye senin babanın Harun ve amcanın da Musa olduğunu söylersin ve böylece ecdadının peygamberler sülalesinden geldiğini belirtirsin. Ayşe'nin ecdadı nedir ki? Tümüyle kafirlerden oluşma değil mi?" Başka bir deyimle, Musa'yı ve Harun'u Müslüman imanından kimseler olarak tanımlayıp Safiye'nin ecdadını üstün. Fakat buna karşılık Ayşe'nin ecdadını Müslüman değil fakat kafir imiş gibi göstermeye çalışırdı. Tıpkı kendi öz annesi olan Emine'yi Müslüman olarak ölmedi diye mağfiret dilemeye değmez gördüğü gibi. Örnek verilebilecek bir diğer olay da Hatice ile ilgilidir. Hatice hakkında sonsuz bir sevgi ve saygı beslediği iddialarını da ihtiyatla karşılamak gerekir. Ayşe'ye karşı bağlılığı, biraz önce değindiğimiz gibi şehvet duygusundan doğduğu halde Hatice'ye karşı bağlı görünmesi, daha ziyade Ayşe'nin yersiz övünmelerine fırsat bırakmamak içindi. Gerçekten de Ayşe, çoğu kez Hatice hakkında kötü şeyler söyler ve örneğin, "O dişsiz ihtiyar karı" diyerek Muhammed'in bu ilk karısına hakaretler yağdırırdı. Hatta daha da ileri gider ve "Tanrı onu benim gibi bir başkasıyla değiştirdi" diyerek Tanrı'nın kendisini bakire, taze ve güzel bir kız olarak Hatice gibi ihtiyar bir kadının yerini almak üzere verdiğini belirtmek ve Muhammed indinde değerini artırmak isterdi. Fakat onun bu böbürlenmesini engellemek ve onu susturmak maksadıyla Muhammed şöyle derdi: "Hayır, Tanrı Hatice'yi daha iyi bir başkasıyla değiştirmedi. Çünkü başkaları beni reddettiği zaman o bana inandı. Başkaları beni yalancılıkla suçladığında o beni gerçeği söyleyen kişi olarak gördü. Yoksul olduğum yıllar o benimle kendi varlığını paylaştı." Fakat Ayşe'nin kendisine karşı böbürlenmesini bu şekilde önlerken ve bu maksatla Hatice'yi savunurken aslında her şeyini kendisine medyun bulunduğu Hatice'ye karşı da vefalı davranmaz ve şu ayetleri okurdu: "Rabbin seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi?" K93 Duha Suresi ayet 6-8. Yani Hatice'nin servetine konmuş olmayı ve Hatice'den gördüğü yardımları Hatice'nin iyiliğine değil fakat Tanrı inayetine hamleder görünürdü. Bütün varlığını ve hatta peygamberliğini aslında Hatice'ye medyun olduğu halde onun hatırasına en ufak bir saygı duymamış ve yas dahi tutmamıştır. O kadar ki, ölen kadının ardından 3 günden fazla yas tutulmaz. Eğer ölen koca ise karısının 4 ay 10 gün yas tutması gerekir şeklinde yerleştirdiği kuralı herkesten önce kendi lehine olmak üzere uygulamıştır. Kadıncağızın ölümünden çok az sonra da Ayşe ve Sevde ile, yani birisi bakire ve diğeri dul, 2 kadınla evlenerek Hatice'ye karşı bu ilgisizliğini ortaya vurmuştur. Bu itibarla Ayşe'nin biraz yukarıda belirttiğimiz konuşması, yani Muhammed'e hitaben söylediği, "Eğer ben ölürsem muhakkak sen o son günün gecesinde kadınlarının birisiyle gerdek olup yaşayacaksın" şeklindeki sözler, Muhammed'in karılarına karşı ne kadar az saygı ve sevgi beslediğinin kanıtlarından sayılmalıdır. Belirtmek yerinde olacaktır ki, kocaların karılarına karşı iyi davranmaları gereğini, sırf kadınların eksik akıllı olduklarını düşünüp onlara acımak gerektiği nedenine dayandıran Muhammed, böyle bir düşünceye yer vermek suretiyle kadın sınıfına karşı yeni bir azizlikte bulunmuş olmaktadır. Çünkü böyle bir düşüncenin altında kadına hakaret tohumları ekilidir. Fakat bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de iyi muamele gereğini sıfıra müncer kılacak bir tutum takınmıştır ki, o da kocaların kötü ve haşin muamelelerine karşı kadınlara tahmil ettiği mutlak itaatkarlıktır. Ve bu itaatkarlığı herkesten önce kızı Fatıma'ya verdiği öğütlerle ortaya vurmuştur. Gerçekten de Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki Fatıma babasının kendisini zorla evlendirdiği Ali ile pek iyi geçinemezdi. Sık sık onunla kavgalaşırdı. Bunun da nedeni Ali'nin Fatıma'ya karşı sert ve haşin davranışları idi. Her ne kadar Muhammed genel olarak kocalara karılarınıza karşı iyi davranın şeklinde emirler verirse de, kocaların kötü davranışlarına karşı kadınların susmalarını, boyun eğmelerini söylerdi. Ve işte kendi kızı Fatıma'ya söylediği de daima şu idi: "Kocan sana kötü davransa dahi sen onun mizacına uy." Hatta bunu söylemekle dahi yetinmez ve şöyle eklerdi: "Eğer bir insanın bir başka insan önünde secde etmesini emretseydim, kadınlara kocaları önünde secde etmelerini söylerdim." Bu tür sözlerini zaman zaman Fatıma'ya sert ve haşin davranışlarda bulunmakla bizzat uygulamış olurdu. İbn Hanbal'ın ve Vakidi'nin naklettiklerinden bunun böyle olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin bir gün öğle vakti Fatıma'nın evine giden Muhammed, onu dinlenmek üzere yatmış bulur. Kadıncağız zaten hastalıklı ve zayıf bünyeli olduğu için istirahate muhtaçtır. Uyumakta olan Fatıma'yı ayağı ile dürterek uyandırır ve kocasının işlerini geri bırakmamasını hatırlatır. Arap kaynaklarının bildirdiklerine göre bu şekilde davranmak Muhammed'in her zaman yaptığı şeylerdendir. G. Evlilikte koca karısını sindirmeli, her dediğini geri çevirmeli, gerektiğinde dövmelidir. İslam'ın savunucuları aile kuruluşunun karı ve koca arasında sevgi ve saygıya dayalı olduğunu ve bu nedenle İslam dininin karı koca arasında sevgi ve muhabbet unsuruna önem verdiğini ve buna yararlı esaslar getirdiğini iddia ederler. Örneğin Kur'an'ın "Allah aranızda sevgi ve birbirinize rahmet ve şefkat yarattı." K30 Rum Suresi ayet 21 şeklindeki hükümlerini zikrederler. Her ne kadar Kur'an ve hadis hükümleri arasında bu ve buna benzer olanlar bulunsa da, bütün bunların göz boyayıcı ve kadını kandırıcı olmaktan ileri geçen bir değeri yoktur. Evlilik yaşamı içerisinde kadını sınırsız şekilde aşağılatan ve zavallı hale getiren, haysiyet duygusundan yoksun eden bir sistemin, karı koca arasında sevgi ve saygı yarattığı iddiasında bulunması gülünçtür. Daha önce de belirttiğimiz gibi Muhammed, evlilik birliğini kadınlar bakımından kölelik olarak tanımlamış ve nikah anından itibaren kadının kaderinin erkeğin eline geçtiğini açıklamış ve kocanın seyit olarak karısının hakimi bulunduğunu hatırlatmıştır. Muhammed'e göre erkeğin üstünlüğü demek, evlilik yaşamında her şeyin onun emrine ve keyfine göre ayarlanması demektir. Bu üstünlüğü sürdürebilmesi için kadını sindirmesi, gerektiğinde dövmesi ve her halükarda onun dediklerini bilmezlikten gelmesi gerekir. Çünkü kadın denilen yaratık iyilikten, hoşgörüden anlamaz. Daha doğrusu bu gibi davranışları erkeğin acizine verir ve ona üstünlük sağlamak için fırsat edinir. Bundan dolayıdır ki en büyük tehlike kocanın karısını dindar olması, kadının da kocasına söz geçirir duruma girmesi gibi hallerdir. Kadının kocasına kölevari şekilde hizmette bulunmasını doğal saydığı halde, kocanın karısına hizmette bulunmasını ya da onun sözüne uymasını utanç verici saymıştır. Bundan dolayıdır ki erkeklere hitaben şöyle konuşurdu: "Artık sizin için en çok korktuğum şey kadınlara uymanızdır." Bununla da yetinmemiş, fakat kadının sözüne uymayı erkek için kölelik ve sapıklık olarak tanımlamıştır. Kim ki kendisini karısının kölesi yapar, o mutlaka sapıktır. Tanrı kocaya karısının üzerinde mutlak üstünlük, hakimiyet tanımıştır. Şayet koca bu durumu ters yüz edecek olursa, bu takdirde şeytanı haklı kılmış ve kendisine dost edinmiş olanlardan olur. Başka bir deyimle, Muhammed'e göre kadının sözüyle hareket etmek demek, kadının emrine girmek, ona köle olmak demektir. Oysa ki Tanrı erkeği üstün yaratıp kadını erkeğin emrine vermiş ve bu durumu Kur'an'da "Erkekler kadınlara üstündür." K2 Bakara Suresi ayet 228 diye açıklamış ve ayrıca "Aranızdaki üstünlüğü unutmayın." K2 Bakara Suresi ayet 237 diye hatırlatmada bulunmuştur. Sadece hatırlatmakla kalmamış, bu durumu değiştirmeyi yasaklamış ve değiştirmeye kalkışanları şeytana uymakla suçlamıştır. "Onlar Allah'ı bırakıp dişilere taparlar ve elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım. Allah'a yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" diyen şeytana taparlar. K4 Nisa Suresi ayet 117-119. İşte Muhammed, yukarıdakine benzer hükümleri yerleştirmek suretiyle evlilikte kocaya düşen ilk işin karısının yularlarına hakim olmak olduğunu söyler. ve bu yularları gevşettiği an karısına söz geçiremeyeceğini ve ona boyun eğdiremeyeceğini belirtirdi. O halde kocanın yapacağı şey, nikah anından itibaren kadını ikinci planda yaşamaya alıştırmaktır. Kadına fazla itibar etmemek, değer vermemek ve onu daima aşağı mevkilerde tutmak hususunda Muhammed'in söylediği sözler Arap atasözleri şeklini almış ve yüzyıllar boyunca kullanıla gelmiştir. Bu atasözlerini kitap halinde yayımlayan bir Arap yazarının sıraladıkları arasında şunlar vardır. Karılarınızı yer seviyesinden yukarıda oturmaya alıştırmayın. Kızını okutma ve onu tavan seviyesinden yukarıda oturtma. Karılarınızı her daim hayır olmaz sözlerine alıştırın. Çünkü onların isteklerine uymak onları küstah kılar. Karılarınızı aşağı yerlerde oturmaya zorlayın. Sadece kadını alt seviyelerde oturmaya zorlamak değil, fakat aynı zamanda sindirmek ve gerektiğinde köteklemek gerekir. Köteklemek için kadının herhangi kötü bir davranışına tanık olmak gerekmez. Şüphe etmek bile yeterlidir. Nitekim Kur'an'da bu koşula bağlanmıştır. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun eğenlerdir. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerinde yol aramayın. K4 Nisa suresi ayet 34. Görülüyor ki koca eğer karısının serkeşliğinden, inatçılığından, itaatkarsızlığından endişe edecek olursa, daha doğrusu böyle bir durumun oluşabileceğini sezerse, yukarıdaki usullere başvurabilecek ve karısını kötekleyebilecektir. Abdullah İbni Zeman'ın rivayetine dayalı olarak Buhari'nin naklettiği bir hadisten öğrenmekteyiz ki Muhammed, kadına dayak atılırken fazla aşırı davranılmamasını ve kadının orasının burasının kırılmamasını öngörmüş ve bunun için sizden biriniz karısını köle döver gibi dayakla dövmek ister. Caiz ki o günün sonunda o karısının yatak eşidir şeklinde hüküm getirmiştir. Bundan anlaşılmaktadır ki kişi kölesini istediği gibi dövebilir fakat karısını bu şekilde dövmemelidir. Köleyi döverken orasını burasını kırabilir fakat karısını döverken böyle yapmamalıdır. Çünkü o günün sonunda onunla cinsi münasebette bulunabilecektir. Din adamlarımız karısını döven kocaları yukarıdaki şekilde insafsız harekete zorlayan emirleri yüceltirler. Oysa ki bunda yüceltici değil, haysiyet kırıcı bir nitelik yattığını fark etmezler. Kadını köle döver gibi dövmekle insaflı şekilde dövmek arasında fark olmadığını ve her ne şekilde olursa olsun dövülen bir kadınla o günün sonunda yatakta buluşmanın karı koca ilişkilerini saygınlığa kavuşturamayacağını anlayamazlar. Her ne olursa olsun, durum şudur ki koca için önemli olan şey karısını yıldırmak, korkutmak ve kadınların düzenlerinin büyük olduğunu. K12 Yusuf Suresi ayet 28-29 düşünüp onların kötülüklerine karşı her şeyi yapmaktır. Yaparken de Muhammed'in kadına karşı yumuşak davranırsan ondan sana ihanet gelir, sert davranırsan iyilik gelir şeklindeki sözlerini unutmamaktır. Fakat bunları yaparken yine Muhammed'in öğütlerine uyarak kurnazca hareket etmeyi, yani sabretmeyi ve kadının suyuna gitmeyi ihmal etmemektir. Çünkü Muhammed bu konuda da şöyle konuşmuştur. Kadın kaburga kemiği gibidir. Doğrultmak istersen kırılır. Bu hadisi yorumlayan Gazali şöyle der. Erkek mükemmel bir hekim gibi olup her ilacın vaktinde verilmesini bilmelidir. Sabretmek ve kadınlardan gelenlere katlanmak mühimdir. Görülüyor ki hakim olan zihniyet, kadının doğuştan kötü ve düzelmesine imkan olmayan bir yaratık niteliğinde olduğu ve onu bu şekliyle kabul edip idare etmeye çalışmak gerektiği merkezindedir. Öte yandan Muhammed, kadın sınıfını öylesine aklen ve zihnen eksik saymıştır ki, kadınlara danışmak fakat dediklerinin aksini yapmak lazımdır diyerek her kocaya makyavelce bir yol daha belletmiştir. Bu yol evlilik yaşamında kadının ne kadar değersiz ve önemsiz bir yer işgal ettiğini göstermeye yeterlidir. Karı koca ilişkileri bakımından Muhammed'in öngördüğü yukarıdaki tedbirleri, İslam bilginleri bütün yüzyıllar boyunca canlı tutmaya ve toplumun tüm sınıflarının beynini bunlarla yoğurmaya çalışmışlardır. Örneğin İmam Şafii, kadına her daim sert ve haşin davranmak gerektiğini belirtirken şöyle demiştir. Üç kimse vardır ki, Onlara yumuşak davranırsan onlar sana ihanet eder. Sert davranırsan iyilik ederler. Bunlar da kadın, hizmetkar ve işçidir. Gazali bu yukarıdaki sözleri biraz daha açıklığa kavuşturarak şu şekle sokmuştur. Kadının yularını azıcık salıverirsen o süratle senden uzaklaşır. Yularını azıcık gevşetirsen o seni bir metre kendine çeker. Eğer onu kendine çeker, kuvvetle tutarsan ancak o zaman ona sahip olabilirsin. Yine aynı şekilde Tusi ve Asaat gibi ünlü ahlakiyatçıların işledikleri tema şu olmuştur ki, eğer koca karısı üzerinde korku yaratmayacak olursa ya da onun sözünü dinlemeye kalkarsa, karısının uşağı durumuna girer. Bu ise Tanrı'nın yarattığı düzene aykırılık olur. Bu bilginlerin düşündükleri odur ki, eski bir Arap geleneği gereğince kadın, tabiatı icabı daha ilk evlilik anından itibaren kocasına hakim olmak, onu elinde oynatmak ister. İslam öncesi dönemde Arap kadınlarının kızlarını nikahlandırırken bu konuda tembihte bulunmaları ve örneğin, kocanın yanına çıktığın anda onu dene, süngüsünü kınından çıkar. Eğer bir şey söylemeyecek olursa kalkanının üzerinde et doğra. Buna da ses çıkarmayacak olursa kılıcı ile bir kemik kır. Buna da aldırmazsa artık mesele kalmadı demektir. Bu takdirde sırtına çulu vur ve üzerine bin gezin. Çünkü artık o senin merkebin olmuş demektir. Ve işte yine bu ilkel zihniyetin temsilcilerine göre, eğer koca karısının merkebi olmak istemiyor ise, her şeyden önce karısını merkep haline getirmelidir. Bunu sağlayabilmenin tek yolu, karısına karşı fazla sevgi göstermemek, onu seviyor olsa bile sevgisini gizlemek, her vesileyle memnuniyetsizlik izhar etmek, en ufak bir hata ve kusur halinde bunları karısının yüzüne vurmak, azarlamak, hatta kusur işlememiş olsa dahi ara sıra ona karşı öfkelenmek, her fırsatta onu naksetmek ve yermek ve tabii zaman zaman dövmektir. Öte yandan kadın sadece sert ve haşin muamele görmeye değil, fakat her konuda terslenmeye ve hayır olmaz şeklindeki sözleri işitmeye alıştırılmalıdır. Nitekim Halife Ömer'in İslami esaslara uygun olarak kocalara verdiği öğüt şudur. Karılarınızı her daim, her hususta hayır olmaz gibi olumsuz sözlere alıştırın. Çünkü inandığı odur ki, kadın kendisine hayır olmaz demeyen ve isteklerini yerine getiren erkekten hoşlanmaz ve ona saygı duymaz. Kadınların saydığı erkek tipi kendilerine hükmeden, emreden, hiddet ve şiddet gösteren, kendilerini ezen erkektir. Kadının erkeğine karşı bağlılığı, saygı ve itaatkarlığı onun sert ve haşin tutumu ile mebsuten orantılıdır. Bütün bunlardan gayrı koca, hiçbir hususta karısıyla ortaklaşa karar almamalı ve önemli hiçbir işini ona danışarak yapmamalı, sırlarını ona açmamalıdır. Ara sıra karısının fikrini almak istese dahi, bu yola sırf karısının dediklerinin aksini yapmış olmak için başvurmalıdır. Aksi takdirde karısının saygısını yitirmiş olur. Meslek hayatıyla ya da mali durumu ile ilgili işlere gelince, bu konularda da koca, karısına hiçbir şey söylememeli, malını, kazancını, sermayesini belli etmemeli, gelir ve giderlerini bildirmemelidir. Şunu bilmelidir ki, kadınlar hileleri büyük, kötülükleri büyük ve ahlakilikleri zayıf olup, aynı zamanda boş boğaz, sır tutmayan ve kocalarının her şeyini ortaya yaymaktan kaçınmayan yaratıklardır. Çünkü Muhammed bunun böyle olduğunu söylemiştir. Söylerken de kadınlara bütün bu hususlarda kocalarından bir şey sormamalarını ve kocalarının gizli tuttuğu şeyler yüzünden kocalarına tacizde bulunmamalarını, sadece söylenilen ile kanaat etmelerini ve her şey için kocalarına şükretmelerini emretmiştir. Başka bir deyimle kadın, tıpkı evdeki köpek gibi önüne ne verilirse onu yemeli, azarlandığında ve dövüldüğünde kulaklarını indirmelidir. Müslüman yazar ve bilginlerin savundukları hep budur. 1400 yıl boyunca bu tür olumsuz görüşleri halkın beynine tıkan bu yazarlar, esas itibariyle kadının doğuştan kötü ruhlu, fitneci ve düzenbaz, eksik akıllı, güvenilmez bir yaratık olduğunu hep Muhammed'den gelme birer gerçek olarak kabul etmişlerdir. Bir an için bu gerçeğin bilimsel bir niteliği olmayacağını, bütün bu yukarıdaki olumsuzlukların doğal değil, fakat gelenek sonucu yerleşmiş inanışlar olabileceğini düşünmemişlerdir. Çünkü kadını aşağılatmak üzere Muhammed'in yerleştirdiği hükümlerin gerçekten Tanrı sözleri olduğuna inanmışlardır. Örneğin, kadınların düzeni büyüktür. Akıl sahipleri içinde kadınlardan daha noksan akıllı olanı yoktur. Kadınlar kocalarına karşı küfranı nimet bilirler. Kadının iyisi olmaz. Kadınlar arasında saliha kadın, siyah kargalar arasında alaca karga gibidir. Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Şeklinde ya da benzeri daha nice sözün gerçekten Tanrı'nın ağzından çıkmış olduğunu sanmışlardır. Bu böyle olunca Tanrı'nın ve elçisinin böylesine kötülediği kadına karşı olumlu bir davranışa yönelmelerini onlardan beklemek elbette ki mümkün değildir. Öte yandan Müslüman kadının beyni bu verilerle öylesine yıkanmıştır ki, kocasının kendisine yardımcı ya da saygılı olmasını, kendisine değer verir bulunmasını hazmedemez hale gelmiştir. Böyle bir kocayı küçümsemeyi ve utanılacak bir adam olarak nitelendirmeyi kadınlığının şanından bilmiştir. Bu hususta Gazali'nin verdiği şu örnek ilginçtir. Maritlerden biri bir kadınla evlendi. Bu adam durmadan kadına hizmet eder, kadın bunun hizmetinden bunalır ve utanır, annesine vaziyeti anlatır ve der ki, tuvalete gideceğim sırada bile benden evvel davranıp suyu oraya götürür. Senelerdir bu hal böyle devam ediyor. Görülüyor ki bu sözleri söyleyen kadın, kendisine ilgi gösteren kocasını hor görmektedir. Biraz önce dediğimiz gibi, kadının bu davranışı doğaldır. Siz kadını Tanrı ve peygamber emirleridir diye yukarıdaki şekilde yetiştirir ve kocasına seyyid efendi gözüyle bakmayı ve ona köle gibi hizmette bulunmayı dinsel görev saymaya alıştırırsanız bu sonuçtan başkasını alamazsınız. Ne var ki kadını böylesine ezik durumlara iten bir sistemin sorumlusu ve suç ortağı olma kanısı içerisinde bizler, yani akılcı düşün özlemcileri, vicdan muhasebesi yaparak sesimizi yükseltmeli ve kılıbık damgası yeme tehlikesine dahi aldırış etmeden eşlerimize gerekli olandan da daha aşırı bir ilgi göstermeliyiz. Bu örneklerle şeriatçıyı sindirebiliriz. H. Kadını kapatmak, tanınmayacak kılıklara sokmak, erkekten ayırmak ve uzak tutmak, İslami emirlere dayalı bir gelenektir ki, Müslüman toplumların geriliklerinde rol oynamıştır. Halen de oynar.